Ahmet, İhsan Oktay Anar.
Ayrım 17.
Maytaplar falyalara gömüldü. Bazilikler, kolomborneler, ejderdehanlar ve sakreler aynı anda gümbürdedi. O anda kızılca kıyamet koptu. Gülleler lombarlara çarpıp kaplamaları dağıttı. Sağa sola saçılan tahta parçaları ve kıymıklar, kurşun gibi vızıldayarak mürettebatın başına, gözüne, göğsüne, sırtına, bacaklarına saplandı. Çarpan gülleler turusasından koparınca, Ahmet'in o koskoca mayıstra sereni düştü ve yelken güverteye yayıldı. Ortalığı kaplayan keskin kokulu barut dumanından göz gözü görmez olmuştu. Bu durumdan her iki tarafta yararlandı ve toplarını tekrar doldurmaya başladılar. Ahmet'in top güvertelerinde çarpıp bordayı dağıtan güllelerden dolayı dehşete kapılan bazı topçular zangır zangır titriyor ve bu acemilerin korkudan dişleri takırdıyordu. O hengamede bu adamların dudakları sürekli kıpırdıyor. Anlaşılan o ki can kaygısına düşen zavallılar durmadan kelime-i şehadet ve salavat getirip bu badireden sağ salim kurtulmayı Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorlardı. Venedik galyonu tekrar ateş açmadan önce bu tabansızlardan bazıları kaçacak gibi oldu. Ama topçu çavuşları kılınçlarını boşuna taşımıyorlardı. Kaçmaya yeltenenlerden bazıları, kınlarından çekilmiş top güvertesinde parlayan kılınçları görünce yerlerine döndüler. Toplar yeniden doldurulmuştu. Çok geçmeden hala seyir halindeki iki kalyonun topları yine gümbürdedi. Ahmet'in bordası yine çok hırpalandı. Ama direklere tırmanan yeniçerilerin tüfekleri patır patır patlayınca Venediklilerin çoğu döküldü. Süleyman Reis o keşmekeşte haykırdı. İskandil! İskandil çavuşu kurşun ağırlığı denize attı ve müjdeyi verdi. Derinlik 25 kulaç, dip kayalık. Toplar tekrar patlarken kırbaçın sesi yine duyuldu. Salya demir! Pruva neferleri demiri salya ettiler. Bu haliyle demir her an atılabilirdi. Bu sırada karşılıklı açılan top ateşiyle Ahmet'in Grandi direğinin Baba Fingo çubuğu çatlayıp kırıldı ve güverteye düştü. Her iki kalyonun da lime lime olan yelkenlerinde hayır kalmamıştı. Kolomborneler ve ejderdehanlar ateş açtıktan sonra Kırbaç Süleyman bağırdı. İstinga Trinket, İstinga Pruva Gabia, İstinga Grandi Gabia. Trinket ve Gabia yelkenleri toplanırken Süleyman Reis'in sesi yine duyuldu. Funda! Bu emir üzerine Pruva zabiti, Griva babasındaki kaygan kazık bağını fora eder etmez, demir denizi boyladı. Halat derinliklere aktıktan sonra demir dibi buldu ve Ahmet demire bindi. Durumu bilen topçubaşı bağırdı. İskele bataryalarına! Burnu sabit olmak üzere rüzgar Ahmet'i saat yönüne döndürdü. Tam 180 derece dönen tekne, Venedik galyonuna bu kez darmadağın olmuş sancak tarafını değil, sağlam ve hırpalanmamış iskele tarafını gösterdi. Lombarlar ise dolu toplarda salya edildi. Demirle tramola işe yaramıştı. Ateş emriyle birlikte patlayan ejderdehan ve kolombornelerden fırlayan gülleler, Venedik galyonunun top güvertelerini tarumar etti. Fakat en önemlisi, mürettebatının kabus adını layık gördüğü bir kolomborneden atılan 5 okkalık gülle, Venedik kalyonunun dümenini paramparça etmişti. Kalyon artık manevra yapamayacaktı. Ahmet demirle tramola edince Venedikliler donup kalmış, neye uğradıklarını bilememişlerdi. O anda seyir güvertesinde bir ses duyuldu. Demir bırakıyoruz, alesta tramola. Pruva zabiti demir halatını bir balta darbesiyle kesti. Direklerden duyulan alesta sesleri sevinç doluydu. Dümenciye verilen iskele alabanda komutuyla dümen sola kırıldı, gabyarlar prasyalara asıldılar. İskele bataryalarındaki toplar doldurulmuştu. Venedik kalyonunun kıç tarafına geçince Ahmet'in bütün topları ateşlendi ve kalyonun en zayıf yeri olan kıç tarafı darmadağın oldu. Topçuların, tüfekçilerin ve marinellerin yüzleri gülüyordu. Ahmet'in yelkenleri faça edilip dümen sancak tarafına basılarak bu kez terse tremola atıldı. Sancak bataryalarının ateşiyle Venedik galyonunun grandi direği çatırdayıp denizi boylayınca bataryalardan ve güverteden tekbir sesleri yükseldi. Galyonun direkleri ve serenleri kırılıp dökülmüş, yelkenleri yırtılıp saçaklanmış, mürettebatı perişan olmuştu. Çok geçmeden galyondaki herkes canının derdine düştü. Ahmet da aylakçılardan yeniçerilere, porsunlardan topçulara kadar herkes çocuk gibi sevinçliydi. Çünkü binlerce altın değerindeki bu gemiyi ganimet olarak almamaları için hiçbir sebep kalmamıştı. Bunun için kancalar hazırlandı. Tepedeki tüfekçiler Venedik galyonunun güvertesine son bir kez yaylım ateşi açtıktan sonra artık rampa edilebilirdi. Böylece Ahmet galyona aborda etti. Fakat hesaba katmadıkları bir şey oldu. Venedik galyonunun kaptanı bacağından vurulmuş olacak ki, elinde yanan bir maytapla kıç kasaraya doğru sendeliye sendeliye koşuyordu. Belli ki barut kuyruğunu yakıp gemisini havaya uçuracaktı. Ta cephaneliğe kadar inen, içine barut doldurulmuş hayvan bağırsağından ibaret fitili, üzerine yağmur gibi yağan kurşunlara rağmen ateşlemek üzereydi. Bunu başardı da. Foga maytabıyla tutuşturduğu fitil harlayıp, duman ve kıvılcım sala sala yanmaya başlayınca, tehlikeyi gören Süleyman Reis alarga diye bağırdı. Durumu fark eden rampacılar, kancaları bırakıp açevela gönderleriyle, kalyonu var güçleriyle ittiler. Yelken dolduran Ahmet biraz açılmıştı ki, Venedik kalyonu infilak etti ve tam 10 dakika boyunca gökten kol, bacak ve tahta parçaları yağdı. Binlerce değil, belki on binlerce altın değerindeki o güzelim kalyon böylece heba olup gitti. Her iki çatışmanın sonunda Ahmet'te 47 yaralı vardı. Hiç ölü olmaması gemi hekimi İbrahim Bey'in işine gelmişti. Çünkü tedavi ettiği yaralılardan çıkardığı kurşunun ağırlığı kadar gümüş talep eden bu adam ölülerin ücret ödemediğini biliyordu. Ne var ki sadece gemicilerin değil geminin de yaralarını sağaltmak gerekmekteydi. Abuzer Reis'le hasar tespitine çıkan Kırbaç Süleyman top güllesi isabet ettiğinde turusası koptuğu için güverteye düşen ve geminin manevra yapabilmesi için denize bırakılan Maestra serenini, denize filika mayna edilip tekrar kullanılmak üzere gemiye alınmasını, kırılıp güverteye düşen, neredeyse üç adam boyundaki Baba Fingo çubuğuna da şimdilik cırgana yapılmasını emretti. Venedik kadırgasının baş kovalama topundan fırlayan 22 okkalık taş güllenin açtığı delik, yelken beziyle dışarıdan tıkandığından tekne şimdi daha az su yapıyordu ama su kesiminin hemen altındaki bu deliğin vakit geçirmeden onarılması gerekiyordu. Çünkü tulumba başındakiler tekneye dolan suyun tamamını değil, ancak onda dokuzunu boşaltabiliyorlar. Böyle olunca da tekne saatte 2 fıçı kadar su alıyordu. Kısacası Ahmet'in baştan kıça tamirden geçmesi şarttı. Eğer bunu başaramazlarsa 2 gün sonra bütün ambar su altında kalacak, 4 gün sonra ise Ahmet batacaktı. İşin kötüsü açık denizdeydiler. Geminin tamiri için ulaşabilecekleri en yakın liman ya da koyun nerede olduğunu bulabilmek için Süleyman kaptan kamarasına yöneldi. Kapıyı vurduktan sonra içeriden cevap gelmeyince mandalı çevirip kameraya girdi. Efendimiz içeride yoktu. Sine kemanı masasının üstündeydi. Kırbaç Süleyman parmağıyla telleri pesten tize doğru tınlattı. Çalgının akordu bozuktu. Sağa sola bir süre bakındıktan sonra derhal Abuzer Reis'i ve zabitleri çağırdı. Onlara kaptan kamarasında değil dedi. Güvertede onu gören oldu mu? Ne gariptir ki kaptan efendimizi gören olmamıştı. Süleyman Reis, yoldaşlarım dedi, bir müşkülümüz var. Bu yüzden kaptanımız bize gerekli. Adamlarınıza söyleyin, gemiyi didik didik arasınlar. Her neredeyse onu ölü ya da diri mutlaka bulmamız gerekli. Kaptanı bulan kişiye 10 esedi kuruş vereceğim. Aslında efendimizin saklanması için Ahmet'te ne bir kuytu yer ne de bir sebep vardı. Fakat mürettebat ambarlardaki hurçların ve fıçıların içlerine, bütün izbe köşeleri, barut ambarlarını, yedek halat ve yelkenlerin depolandığı yerlere, hatta sintine kuyusunu, kısacası Pruva'dan Pupa'ya, sancaktan iskeleye, Zifos'tan Sintine'ye kadar bütün gemiyi fellik fellik aradı. Ancak Diyavol Paşa Hazretleri buhar olup uçmuş gibiydi. Sonunda Abu Zer Reis, efendim dedi, geminin altını üstüne getirdik ama kaptanı bulamadık. Akla yakın yegane açıklama, Diyavol Paşa'nın denize düşmüş olması. Eğer gemide değilse mutlaka denizdedir, ama ölü ama diri. Ne var ki birinci Porsun, hayır efendim dedi, kaptanımız gemideydi. Herkes onu ararken ben alt dehlizdeydim. Kaptanımızın kamarasından bir süre keman sesi işittiğimde yukarı çıkıp kapısını tıklattım. Kapının arkasından bana o anda çok meşgul olduğunu söyleyip tersledi. Herhalde çalgısını akort ediyordu. Ben de kaptanımız bulundu diye aramayı bıraktım. Porsun yemin üzerine yemin ediyor, gerekirse Musaf'a el basmaya hazır olduğunu söylüyordu. Bu durum üzerine Süleyman ve seyir zabiti Abu Zer Reis, kaptan efendimizin kamarasına girdiler. Keman masadaydı. Süleyman Reis telleri teker teker tınlattığında çalgının artık akortlu olduğunu gördü. Ancak Abu Zer Reis ona, efendim kaptanın kaybolduğu açık diyordu. Bu çalgının akortlu olup olmaması da bir şeyi göstermez. Kaptandan sonra gelen ikinci kişi, yani koca reis sensin. Şu andan itibaren ben ve tüm mürettebat emirleri senden bekliyoruz. Süleyman Reis'in bu garip durumu açıklamak için zamanı yoktu. Kendi kendine, içimde öyle bir his var ki, sanki kaptan çok yakınımızda, burnumuzun tam dibinde dedi. Ardından da Abu Zer Reis'e, sen yine de Diyavol Paşa'nın kaybolduğunu kimseye söyleme. Bu aramızda sır olarak kalsın. Mürettebat emirleri bizzat onun verdiğini düşünsün. Ayrıca şu marangoz, neydi adı? Nuh. Evet, o adam bu kamaraya asla girmesin. Ne olursa olsun konuşacak durumda değildiler. Çünkü bordada açılan delikten tekne su alıyordu. Bir an önce tamir gerekliydi. Süleyman ve Abu Zer reisler dolapları açıp, sihir, tıp, felsefe, el kimya ve daha bir nice alanda kaleme alınmış cilt cilt risaleler, divanlar, müsveddeler ve ilmihallerle dolu rafları bir süre karıştırdıktan sonra nihayet emyal cetvelini buldular. Usturlapla yaptıkları ölçüm ve akıntının yönüyle buldukları yeri tayin ettiler ve en yakın kara parçasını öğrenmek için cetvelin sayfalarını karıştırdılar. Ama gördükleri şey onları dehşete düşürdü. Ahmat'ın tamiri için gidebilecekleri en yakın yer, ne yazık ki Senjan Şövalyelerinin egemenliği altında bulunan Malta Adası'ydı. Malta kıyılarında her bir 1,5 milde birer kule var diyordu Abu Zer Reis. Tamiratı orada yapamayız. Bizi mutlaka görürler ve canımızı okurlar. Süleyman ise Malta kıyılarını iyi bilirim dedi. Sadece en yakın yer değil, tamir için en uygun yer de orada. Seyir zabiti sordu. Değil demirleme, kıyıya bile yaklaşamayız. Bu koskoca gemi şövalyelerin gözünden kaçmaz. Gerçekten de en yakın yer orası. Ama kendimizi belli etmeden nasıl gideceğiz? Süleyman Reis, Malta'nın kıble tarafındaki Şilendi koyuna sokulacağız dedi. Orada bu mevsimde sabaha karşı Poyraz tarafından şiddetli bir rüzgar başlar ve gün batımına kadar sürer. Bu rüzgar öğlene doğru şiddetlenir ve koyun rüzgar altında su 1-1,5 kulaç kadar alçalır. Koyun rüzgar üstündeki lodos tarafında ise yükselir. Akşam ise tam tersi olur. İşte Ahmat'ı orada bayıltıp tamir edeceğiz. Abu Zer Reis, Ahmat'ı karaya oturtacağız yani. Ama bu gemi kuruda kalınca postalar dayanmaz çatlayıp kırılırlar deyince Süleyman, hayır diye cevap verdi. Söyle marangozlara, oraya varıncaya kadar sancak ve iskele postaları arasına balador çaksınlar. Böylece postaların zarar görmesini önleriz. Omurga da dayanır.
Ayrım sonu.